Ayrım 17.
Görünüşte Roma Kilisesi'nin hiyerarşisi yeni Hristiyan olan Germanik topluma egemen olmuş gibi ise de işin aslında Germanik geleneğin temelde bir değiştiren ve devindiren etkisi vardı. Avrupa tarihinin kavimler göçü sonunda oluşumunu yönlendiren bir ikilem söz konusudur burada. Hegel, Helen Hristiyan Avrupa'nın oluşumunu betimlerken barbarların, ona göre Germanik dünyanın, Roma dinini, kurumlarını ve hiyerarşisini tamamlanmış olarak aldıklarını, yani kabul ettikleri Hristiyan dininin konsüller ve kilise babaları tarafından çoktan şekillendirildiğini belirterek, bu nedenle Germen dünyası Roma dünyasının bir devamı gibi görünse de aslında Germen dünyasında yeni bir tin, Geist vardı. Bu tin dünyayı yenileyecek tindir ve ondaki öznelliğin direnişi temelde mutlak bir değişikliğin meydana gelmesi demektir. Germen kavminin bünyesindeki ılımlı kaygısızlık, öznelciliğe dayanan bir sadakat, yani mevcut kurumların özüne ve sorunlara karşı lakayt kalan görünüşte bir kabul. O buna Gemüt diyor. Ve Roma hiyerarşisinin bu ölçüler içindeki konumu ve değişimi Avrupa tarihinin evrimini sağlayan iki zıt unsurdu demektedir. Dipnot G.F. Hegel Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte 4. bölüm Germanische Welt ilk 6 paragraf. Böylece kilise ve devlet bir karşıtlık ve beraberlik ama aynı zamanda da bir yol ayrılığı içinde gelişmelerine devam etmişlerdir. Gerçekten de Büyük Karl 800 yılında Papa'nın elinden taç giydiğinde dünyevi otoritesini ruhani elitin düzenleyici kurallarla birlikte ve onlara rağmen veya onları istismar ederek kullanacağını düşünüyordu. Dipnot. Doğu'da Bizans'ta imparator patriğin elinden taç giydiğinde bu patriğin otorite ve görevinin imparatorca tasdik edilmesi demektir. Büyük bazilikalarda Narthex, Imperial Loja gibi bölümler dünyevi otoritenin kilise üzerindeki hakimiyetini gösterir. 15. yüzyıl sonuna kadar Avrupa'da bu böyleydi. Aix-la-Chapelle ve Speyer katedrallerinde bu imperial localar ve Narthex tipi tören koridorları vardır. Papalık bu dönemden sonra üstünlüğü kazanınca kiliseler dünyevi otoriteye hiçbir yer vermez ve mimariden bile atarlar. Bu tarihten sonradır ki Papa'nın monarka taç giydirmesi onun hakimiyetini tasdik anlamına gelir. Kilise eğitimi hukuk hayatını ve toplum ideolojisini belirlemeye başladı. Bir müddet sonra bu gelişmeler kiliseye karşı Germanik lakaydı ve gösterişteki sadakatin devamını imkansız kıldı. Avrupa'nın toplumsal örgütlenmesi investitur kavgasını kazanan kilise tarafından ele alınınca devlet-kilise çatışması arttı. Bir süre sonra kilise toplumda yükselen yeni sınıf ve gruplarla mücadele etmek durumunda kaldı. Bu uzun mücadeleyi burada özetleyecek değiliz. Ama laiklik Avrupa kıtasında canlı kavgalarla tarihte ilk defadır ki bir toplum ve yönetim düzeni olarak ortaya çıkacaktı. Hem de bu gelişme ancak yakın zamanlarda tamamlanacaktır. Avrupa'da laik düşünce ve toplum düzeninin biçimlenişi büyük ölçüde hukukçuların yaptıkları düzenlemelerle tamamlandı. Tarımın ve manifaktürün geliştiği, şehirlerin zenginleştiği ve milli pazar ilişkilerinin yoğunlaştığı Avrupa hayatında ilişkileri düzenlemek yeni bir hukukçu metoduyla mümkün oldu. Bu nedenle 13. 15. yüzyıllar boyu Avrupa dünyasında laik hareketin başını ne Hussitler ne Unitarist kilise mensupları ne Balkanlardaki Bogomiller ve hatta İtalya Rönesansı'nın ünlü düşünürü Pietro Pomponazzi ve benzerleri değil düpedüz hukukçular çektiler. Dipnot, tözden töze geçiş olamayacağını söyleyen Aristoteles'e dayanarak Hristiyan komünyonunu reddeden filozof. Almanya'daki kilise çevrelerinin eski düzeni sessizce ve sabırla kemiren bu yeni romanistler için kullandığı Juristen sind böse Christen, hukukçular kötü Hristiyanlardır meseli bunu göstermektedir. Bu devirde Roma hukuku artık ezber ve şerhle değil hukuk mantığının anlaşılması ve kaynakların incelenmesi yoluyla öğrenilmeye başlandı. İmparator Justinianus Roma hukuk kaynaklarını toplayıp kodifikasyona gittikten sonra geç orta çağ boyunca hukukçular bu kaynağı özellikle Corpus Juris Civilis Digesta denen bölümünü tanımak ve şerh etmekle meşguldüler. Hukuk tarihinde glossatörler dönemi denen bu dönemin faydalı çalışmalarından sonra Roma hukukunun principia ve kurumları öğrenilip bu ilkelerin ve mantığın yardımıyla yeni hayatın ilişkilerini düzenlemek ve hukuk sorunlarını çözmek yoluna gidildi. Hukuk düzeninde gerçek kişi esas alındı. Bu düzenleme ve kodifikasyon faaliyetini kamu kurumlarındaki laikleşme izleyecekti. Ancak devletin ve toplum düzeninin laikleşmesi Avrupa tarihini dolduran mezhep kavgaları, din savaşları gibi kanlı olaylardan sonra gerçekleşebilmiştir. Laik toplum düzeni Avrupa kıtasına da çok geç ve güç yerleşmiştir. Laik toplum düzeninin tanımını burada ele almalıyız. Böyle bir tanım muhtelif biçimde yapıla gelmiştir. Bazıları laiklikten her din ve inanca mensup grupların tolere edildiği, bazıları da toplum hayatının düzenlenmesinde din dışı kaynaklara dayanan hukuk normlarının egemen olduğu bir hukuk düzenini kasteder. Oysa bu iki koşul laik bir toplumda bulunması gerekli ama yeterli nitelikler değildir. Laik toplum standart ve monist, tekli bir yönetim düzeni ve farklı din ve cinsiyette insanların eşit koşullarla bağlı olduğu bir hukuk mevzuatının bulunduğu toplum düzeni demektir. Yani bir toplumda dini hoşgörü olabilir. Eski Roma, Orta Çağ İslam ve Osmanlı İmparatorluklarında olduğu gibi. Din dışı kaynaklardan esinlenen veya bu gibi kaynakların ağırlık kazandığı bir hukuk mevzuatı uygulanabilir. Osmanlı, Eski Roma, Bizans ve Cengiz İmparatorlukları gibi. Ama toplumda her dini cemaat aynı yasalarla yönetilmiyorsa, kadın ve erkek için dini inanca dayalı farklı düzenleme ve normlar varsa, mirasta eşitsizlik, toplum hayatına katılımda kısıtlama ve farklılık gibi, hatta sadece belirli bir sınıf için örneğin ruhban için imtiyazlar tanınmış ve yönetici elitin imtiyazlarının meşruiyeti tanrısal bir kaynağa dayandırılarak açıklanıyorsa, orada laiklikten söz edilemez. Bizim siyasal düşünce ve tarihçiliğimizde bir garip tutum bu noktada başlar. Saydığımız gayri laik kurum ve adetler kendi çağının icabıdır. 20. yüzyılın laik hukuk düzeni geçmiş çağ için gerekli değildir. Aramanın beyhude ve yanlış bir tarih yaklaşımı olduğu açıktır. Kısacası tüm toplumsal sınıflar için hukuki mevzuatın uygulanması, hiç kimseye dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanımayan bir toplum düzeni diye tanımlanan laikliğin, merkeziyetçi modern toplum yapısıyla özdeş olduğu ancak o sayede gerçekleşebileceği açıktır. Laiklik her yerde modern toplumun ön koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır. Ancak toplumun belirli bir gelişme düzeyinde bu ideoloji yeni hukuk ve toplum düzeyinin gelişimini hızlandırabilir de. Osmanlı Devleti bir şeriat devleti miydi? Bu sorunun cevapları çoktur ve tartışılan bir konudur. Bazı yazarlar Osmanlı Devleti'ni yönetim ve yargıda şer'i hükümlerin egemen olduğu bir sistem olarak tanımlar. Devletin dini İslam'dır, kanunlar İslam dininin kaynaklarıdır diye tezlerini özetler ve Osmanlı Devleti'ni şeriate dayalı bir devlet olarak nitelerler. Buna karşılık bazı yazarlar Osmanlı toplumunda gayrimüslim gruplara da tolerans gösterildiğini belirterek bunun laikliğin ta kendisi demek olduğunu ileri sürerler. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu tarihte Roma İmparatorluğundan sonra dini toleransın en çok görüldüğü, üstelik bu toleransın zamana ve hükümdarın kişiliğine bağlı olmaksızın kurumsallaştığı bir devletti. Cemaatlerin sadece dini değil, iktisadi, adli ve marife ilişkin işleri kendilerine bırakılmış, hatta ruhani liderler ve kurumlara rütbe, imtiyazlar bahşedilmiştir. Bunun sayısız kanıtlarından sadece birkaçını verelim. Ocak 1454'te Gennadios'a resmen Rum Ortodoks Patrikliği bahşedildiğinde ona yapılan tören ve gösterilen ihtiram göz alıcıydı. Dipnot: Franz Babinger, Mehmet der Eroberer und seine Zeit. F. Bruckmann, Münih 1959, sayfa 510-111. Ve böylesi Bizans devri patriklerine bile nasip olmamıştı. Ermeni patriği Musevi hahambaşısı protokolde önde gelen bir yerlere sahiplerdi. İmparatorluğun dört bir tarafındaki manastırlar vergi ve angarya bağışıklığına sahip olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmeleri için huzur ve güvenliklerini sağlanması mahalli yöneticilere sık sık ihtar edilir, hatta bazı manastırlara miri hediyeler dahi gönderilirdi. Örneğin Balkanlardaki ünlü Rilo Manastırı'nın Bulgaristan'da Sofya civarı 21 Eylül 1378'de son Bulgar çarı İvan Şişman'dan aldığı imtiyaz Osmanlı döneminde de aynen tasdik edilmiştir. Dipnot: Manastırın arşivindeki Evahiri Rebiyülevvel 870 tarihli Kasım 1465 imtiyaz beratı Fatih tarafından Filibe ordugahında verilmiştir ve bu imtiyazın mütemadiyen yenilenmediğini göstermektedir. Bu tür beratlar manastırın arşivini doldurmaktadır. Gene Yıldız arşivinde bir kopyası bulunan Yavuz Sultan Selim'in Aynaroz yani Athos Dağı manastırı keşişlerine verdiği benzer bir imtiyaz beratını belirtelim. D. İhçiyev, Turskiye Dokumentini Arriliskiya Manastira, İzd Rizkiyat Manastır Sofya 1910, bu vesikaların bazılarını içerir. Öğle Barka'nın öncülük ettiği bir grup yazar ise Osmanlı devlet ve toplum hayatındaki uygulamada şer'i hükümlerden çok dünyevi otorite tarafından konan kuralların, yani örf-i sultani, örf ve adetlerin hakim olduğunu, bu nedenle Osmanlı devletine şer'i devlet demenin pek kolay olmadığını belirtirler. Dipnot öyle Barkan Osmanlı İmparatorluğu Teşkilat ve Müesseselerinin Şer'iliği Meselesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1945 Cilt 11 sayı 3-4 sayfa 203-204. Gerçekten de uygulamaya bakıldığında bu hükmü doğrulayacak bir durum vardır. Devlet hayatını toprak düzenini tayin eden kanunnameler sert hukukla uyum içinde değildir. Osmanlı idaresi toplum ve devlet hayatının temel kurum ve ilişkilerini şer'i mevzuattan çok örfi kanunlarla hatta mahalli gelenek ve teamüllere göre düzenlemeyi tercih etmiştir. Osmanlı kadısı sadece toprak düzeni ve mali konularda değil hatta bazen aile hukukuna ilişkin sorunlarda bile şeriattan çok örf ve adet hukukuna başvurmayı tercih etmiştir. Dipnot, Ortaylı, Anadolu 18. yüzyılda evlilik ilişkileri üzerine bazı gözlemler. Osmanlı Araştırmaları 1, 1980 sayfa 33-40. Ulemanın bazı konularda verdiği fetva şer'i maslahat değildir. Ul ul emir neyse öyle olsa şeklindedir. Burada ul emir dünyada vi otorite ve koyduğu kanunlardır. Ancak bütün bunlara rağmen Osmanlı devlet düzeninin şer'i olmadığını ileri sürmek zordur. Toplumun örgütlenmesine baktığımızda dini ve geleneksel bir düzenle karşılaşırız. Laik devletin ülkenin her yanında her vatandaş için aynı mevzuatın uygulandığı, yönetsel ve hukuki kuralların standartize edildiği merkeziyetçi bir devlet olduğunu belirtmiştik. Tabii bu özellikle dini kural ve ayrıntıların kalkması yani ayrı cinsten kadın ve erkek ayrı dinden insan gruplarına aynı mevzuatın uygulanması demektir. Bu nedenle 15. 17. yüzyılların Osmanlı yönetiminde o çağın Avrupa'sına göre bir dini tolerans ve Osmanlı hukuk düzeninde din dışı uygulamaların yaygınlığını gördüğümüz halde Osmanlı devlet ve toplum düzenini laik diye adlandıramayız. Bunun başlıca nedeni toplumun resmen din esasına dayanan millet denen gruplara bölünmesi, vergilerin bu gruplamaya göre salınıp toplanması, yargı düzeninin ve eğitimin bu anlayış içinde dini cemaat liderleri tarafından örgütlendirilip yürütülmesidir. Bu ise adli ve yönetsel örgütlenmede dine dayalı bir tür ademi merkeziyetçilik ve çeşitlilik demektir. Millet ayrımında dil ve ırk esası gözetilmezdi. Aynı dili konuşan Ermeniler mensup oldukları kiliseye göre Ermeni, Ermeni Katolik, 19. yüzyılda bir kısım Ermeniler de Protestan milletleri olarak geçerdi. Buna karşılık Bulgarlar ve Rumlar aynı millet sayılıyordu. Türkler, Arnavutlar, Araplar İslam'dı. İmparatorluk dağılana kadar nüfus sayımında bile etnik ayrım değil, dinsel gruplama esas alınmıştır. Dini cemaat örgütlerinin liderleri, yargı, eğitim, maliye, belediye hizmet alanlarında sorumlu ve yükümlü tutulmuştur. Bundan başka gayrimüslimlere gösterilen tolerans, sünni olmayan Müslümanlara hiç gösterilmemiştir. Bu nedenledir ki böyle bir düzeni laik olarak niteleyemeyiz. Dini sorunları çözmekle görevli olan Şeyhülislam'dır. Bu makam önemini 16. yüzyılda Kemal Paşazade ve Ebu Suud Efendi gibi müftüler sayesinde kazandı. 18. yüzyıldan itibaren başkent müftüsüne Şeyhülislam denmiştir. 19. yüzyılda ise Şer'iye nazırı olarak heyeti vükelaya yani kabineye girdiler. Klasik Osmanlı devrinde Şeyhülislamların devlet işlerinde önemli rolü yoktu. Örfi hukuk alanına müdahale etmezlerdi. 16. yüzyıldan sonra sosyal rolleri arttı. Esasen bu yüzyıldan itibaren dinin toplum ve devletteki düzenleyici rolü de arttı. 15. yüzyılda İstanbul'a Yunan heykelleri getiriliyor, G. Bellini gibi ressamlar faaliyet gösteriyordu. 16. yüzyılda ise Osmanlı toplumunda İslam dini bir ideoloji ve bir şark medeniyetinin dünya görüşü olarak rolünü aldı. Kanuni'nin gözde sadrazamı İbrahim Paşa 1526 Mohaç seferinden sonra bu dinden 3 adet tunçtan heykel getirmişti. Bu heykel grubu Herkül, Apollon ve Diana'yı tasvir ediyordu ve at meydanına dikilmişti. Avrupa kültürüne düşkünlüğünden halk arasında Frank İbrahim Paşa diye anılan sadrazam aleyhine putperest diye dedikodu çıktı ve himaye ettiği şair Figani bile aleyhinde "Sen Halilüm, şimdi geldin, hakkı kıldın putperest" diye mısra döktürdü. Dipnot: A. Karahan, Figani ve Divançesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1966, sayfa 20-22. 16. 17. yüzyılların mistisizmi neredeyse minyatürü bile reddediyordu. 16. yüzyıldan itibaren toplumun dinsizliğe saptığını iddia eden ve her adet ve kurumu bidat diye niteleyen Kadızadeliler ve Üstüvani Mehmet Efendi gibi yobazlar türemiş ve taraftar toplamışlardır. Bunların İbn Teymiye'den esinlenmeleri mümkündür. 18. 19. yüzyıllarda ise imparatorluğun yaşadığı felaketlerin tesellisi İslam dinini bir ideoloji haline getirmekte aranıyordu. Osmanlı padişahlarının ruhani demesek bile dini bir ünvan olan hilafet ünvanına da sahip olduklarını biliyoruz. Esasen egemenliğin temelini ilahi bir kaynağa dayandırmak da Osmanlı devlet ve toplum hayatındaki ideolojinin layık olmadığını gösteren bir diğer noktadır. Osmanlı padişahı 15. yüzyılda artık Oğuz boylarının başkanlığından çok bir Roma kaiseri olmayı benimsemiştir. Bunun yanında bütün İslam hükümdarları gibi Müslümanların koruyucusu, emiri olduklarını iddia ederlerdi. Fatih Mehmet'ten beri Mısır memluklarına karşı takınılan tavır bunu gösterir. Bu tutum imparatorluk olgusuyla bir bütünlük meydana getirir. Fatih ve II. Bayezid'in hilafeti andırır ünvanlar kullandıkları vekainamelerde görülür. Özellikle Kemal Paşazade Şemsettin Ahmet 1494'te kaleme aldığı tarihinde hem II. Mehmet'e Fatih hem de II. Bayezid'e bu ünvanı yakıştırır. Dipnot: İbni Kemal Tevarihi Ali Osman, yayınlayan Şerafettin Turan, TTK 1, Seri No 5, Ankara 1954. Resmi tarihçinin bu gayreti politik bir gerçeğe dayanıyor olmalıydı. Yavuz Selim'in hilafet sembollerini hem de merasimle aldığı rivayeti onun çağdaşları tarafından değil de 18. yüzyıl Vaka Nüvisi Enderunlu Ata tarafından ortaya atılmıştır. Üstelik Yavuz Selim bu ünvanı kullanmamış, sadece Hadibül Haremeyn Üş Şerifeyn gibi bir ünvanla yitilmiştir. Fermanlarda ve anlaşmalarda son derece şaşalı El-Kab yani titülatür kullanan Kanuni Süleyman'da bile halife ünvanına her zaman rastlanmaz. Dipnot: Ancak bu ünvanın bazı halde kullanıldığı görülüyor. Haledet hilafete hu, zillullah hilafet penahi gibi El-Kab'ın kullandığı bir yazışma için bakınız Ludwig Fekete, Ein Führung in die Osmanisch, Türkische Diplomatik, Budapeşte 1926, Hicri 943-1536 tarihli Veziri Azam Ayas Paşa'nın 1. Ferdinand'a mektubu, Tafel 1. Zaten halife ünvanını sadece Osmanlılar değil Hindistan'da Delhi hükümdarları da kullanıyordu. Hilafet ünvanının ısrarla kullanılması 1779 Aynalık Havak Terkihnamesi ile başlar. Sonraları Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı tanımakla beraber Osmanlı hükümdarları bu Müslüman ülke üzerinde hilafetin kendisine bahşettiği dini haklardan yararlanmak istiyordu. Ve bunun Rusya tarafından tanınmasını sağladı. Böylece artık hilafet adeta beynelmiler bir ruhani kurum halini aldı. Örneğin fiiliyatta Kırım ve Polonya Müslümanlarının müftülüğünü bütün Rusyalar çarı kendi güvendiklerinden birine tevcih ediyorsa da 1908'den sonra Avusturya idaresindeki Bosna Reisül Ulemasının ve 1912 İtalyan işgalinden sonra Trablusgarp cemaat liderlerinin tayin ve emeklilik işlemleri Meşihat makamı yani Şeyhülislamlık ve Osmanlı Sultanı tarafından yapılıyordu. Ayrıca Çar her sene Kırım'da Yalta'da Livadiye yazdığına geldiğinde padişah bir temsilcisini göndererek hoş geldiniz diyordu. Dipnot: Sultan II. Abdülhamit her sene Mabeyni Hümayun'dan Tarhan Paşa'yı Livadiye Sarayı'na gelen Çar'a hoş geldiniz demeye gönderiyor. Bunu o ülkenin ruhani reisi olarak yapıyordu. Gerçi komşu ülke hükümdarı sınıra yakın yere gelirse bu işlem nezaket icabı yapılırdı. Fakat Kırım için bu durum değil birincisi söz konusudur. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Evrakı Esas K14 No 1359 126-10. 3. Selim'den itibaren hilafet ünvanı böylece resmi ünvanlar arasında yer aldı. 19. yüzyılda bu ünvan hem hükümdar hem halk hem de dünya Müslümanlarınca hararetle benimsendi. Bilhassa Sultan Abdülhamit, Halife-i Müslimin, Zillullah Filars, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi hem pan-İslamist hem de mutlak monarşi görüşüne yansıtan bir ünvan takındı. Sultan II. Abdülhamit, Zat-ı Kutsiyet-i Tacidari gibi adeta Cesaro-Papist bir ünvanı yazışmalarda kullanmıştır. Maliyesi iflas etmiş bütün kurumları sarsıntı içindeki bir ülke bu dönemdeki beynelmilel alanda kendisinden beklenmeyecek girişimler ve entrikalar düzenliyordu. II. Abdülhamit, İngiltere ve Rusya İmparatorluğu'nun topraklarındaki Müslüman ahali üzerine nüfuzunu devam ettirme çabasındaydı. Mısır'da, Cava'da, Hindistan'da halife ruhani otoritesini kullanarak Müslümanlar arasında bazı siyasi girişimlerde bulunuyordu. II. Abdülhamit Hicaz demiryolu için bütün dünya Müslümanlarından ihane toplamıştı ama hilafetin etkisizliği 1. Dünya Savaşı'nda anlaşıldı. Burada Osmanlı yöneticilerinin İslam Birliği gibi bir ideali 19. yüzyıla kadar sorun edinmediklerini belirtelim. Osmanlılar Hristiyanlar arası ayrılıkları politik amaçlarla desteklediler. Macar unitarizmini, protestanlığı bu amaçla himaye ettiler. Büyük Petro'dan kaçan Starovertsler ve İspanya Musevileri Osmanlılara sığındılar. Her cemaat kendi kuralları ve dünyası içinde yaşamaya devam etti. Ancak modernleşen dünyanın koşullarına bu yapıyla uyum kolay olmayacaktır. Hukuki mevzuattaki bu çeşitlilik ve dinsel farklılaşma 19. yüzyılda belirgin bir merkezileşme, modernleşme ve kanuni yönetim sistemini benimseyen Osmanlı İmparatorluğu'nda kaçınılmaz olarak laikleşme sürecini başlatacaktır. 19. yüzyıl dünyasının koşulları içinde merkeziyetçi bir yönetime geçen Osmanlı bürokrasisi, böyle bir yönetimin gereği olan standart ve derlenmiş bir hukuki mevzuata sahip olmak zorundaydı. Fazladan ülkeler arası ticaret ve iktisadi hayat Avrupa hukuk sistemini tamamen dışında kalmayı engelliyordu. İmparatorluk dünyanın yeni ekonomik düzenine ayak uydurmak için ilk elde Fransız ticaret kanununu adapte etti. Kanunname-i Ticaret 1850 yılı. Yeni kanuna göre faiz kabul ediliyor, ticari davalarda kuşkusuz din ve mezhep ayrımı söz konusu olmuyordu. Gene modern anlamdaki şirketler dahi İslam hukukunda yer almayan bir kurum, yani tüzel kişiler olarak kanunda yer almışlardır. 1863 yılında da Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi kabul edildi. Bu sonuncusu da denizci Avrupa uluslarının kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştı. Üstelik ticari davalara bakacak mahkemeler de şer'i hakimlerden değil, Nizamiye Mahkemesi hakimleri denen yeni hukukçulardan ve mahallin tüccarlarından oluşan karma kurullardı. Tanzimat devrinin aydın görüşlü fakat daha çok pratik davranışlı sadrazamı Ali Paşa, Fransız Medeni Kanunu'nun tercüme ettirilerek kabul edilmesini istemişti. Paşa 3 Kasım 1867'de Girit'ten Baba Ali'ye yolladığı bir layihada Mısır'da aynı şeyin yapıldığı ve fayda sağladığı üzerinde duruyordu. Dipnot C3OK A Mumcu Türk Hukuk Tarihi A.Ü. Hukuk Fakültesi Ankara 1976 sayfa 329-330. Fakat Ahmet Cevdet Paşa'nın başını çektiği muhafazakar grup 1868-1876 yılları arasında 16 kitaptan meydana gelen Mecelle-i Ahkam-ı Adliye adlı eseri hazırladılar.